Ayrım 19.
Sayfa 259. Konstantin zamanında Roma'nın resmi dini güneşe tapınmaktı. Sol Invictus mezhebi ya da yenilmez güneş ve Konstantin başrahipti. Roma'da yeni bir dinin yayılması onun için talihsizlik olmuştu. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinden 300 yıl sonra İsa müritleri katlanarak artıyordu. Hristiyanlarla paganlar savaşmaya başlamışlardı ve anlaşmazlık o boyutlara gelmişti ki Roma'yı ikiye bölmekle tehdit ediyordu. Konstantin bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdi. 325 yılında Roma'yı tek bir din altında birleştirmeye karar verdi Hristiyanlık. Sophie şaşırmıştı. Pagan bir imparator resmi din olarak neden Hristiyanlığı seçsin? Tabin kıkırdadı. Konstantin çok iyi bir iş adamıydı. Hristiyanlığın yükselişe geçtiğini görebiliyordu. Bu yüzden kazanacak ata oynadı. Tarihçiler hala Konstantin'in güneşe tapan paganları Hristiyanlığa nasıl döndürdüğüne hayret ederler. Pagan sembollerini, tarihlerini ve ayinlerini büyüyen Hristiyan geleneğine yerleştirerek her iki tarafında kabul edebileceği karma bir din yaratmıştı. Langdon, büyücü değişikliği dedi. Hristiyan sembollerinde pagan dinine ait izler inkar edilemez. Mısırlıların güneş çemberleri, Katolik azizlerin haleleri oldu. Isis'in mucizevi bir şekilde gebe kaldığı oğlu Horus'u emzirdiğini resmeden harfler, Bakire Meryem'in bebek İsa'yı emzirdiği modern sahnelere dönüştü. Ve Katolik ayinindeki tüm görsel unsurlar, piskoposluk tacı, sunak, ilahi okumak ve komünyon, Tanrı'yı yeme töreni, doğrudan eski pagan dinlerinden alındı. Tiabing iniltili bir ses çıkardı. Bir simge bilimcinin Hristiyan ikonaları üzerine konuşmaya başlamasına izin vermeyeceksin. Hristiyanlıktaki hiçbir şey orijinal değildir. Hristiyanlık öncesi Tanrı Mitra, Tanrı'nın oğlu ve dünya ışığı diye bilinir. 25 Aralık'ta doğmuştu. Sonra bir taş mezara gömüldü ve 3 gün sonra yeniden dirildi. Bu arada 25 Aralık aynı zamanda Osiris'in, Adonis'in ve Dionysos'un doğum günüdür. Krishna doğduğunda beraberinde altın, tüssü ve laden reçinesiyle gelmişti. Hristiyanın kutsal günü bile paganlardan çalıntıdır. Ne demek istiyorsunuz? Langdon aslında dedi, Hristiyanlıkta Yahudilerin Şabatı olan Cumartesi günü kutsaldır ama Konstantin onu paganların güneş kutlaması günüyle çakışması için değiştirmişti. Sırtarak duraksadı. Günümüzdeki kilise cemaatinin çoğu pagan güneş tanrısının övüldüğü gün olduğunu bilmeden pazar, Sunday ayinlerine giderler. Sunday güneş günü. Sophie'nin başı dönüyordu. Tüm bunların kaseyle ilgisi var mı? Tiabing oldukça dedi. Henüz bitmedi. Dinlerin harmanlandığı bu dönemde Konstantin'in yeni Hristiyan geleneğini sağlamlaştırması gerekiyordu. Bu yüzden Nikaya Konseyi diye bilinen ünlü bir ekümenik toplantısı düzenledi. Sophie bunu sadece İznik Amentüsü'nün doğduğu yer olarak biliyordu. İznik Amentüsü, İznik'te 325 yılında kurulan kilise meclisinin kararlaştırdığı Hristiyanlık umdeleri. Tiabing bu toplantıda dedi, Hristiyanlık pek çok açıdan ele alınıp oylama yapıldı. Paskalya tarihi, piskoposların rolleri, kutsal tören yönetimi ve elbette İsa'nın tanrısallığı. Tam anlayamadım, tanrısallığı mı? Tiabing, hayatım dedi, tarihin o anına kadar Mesih, müritleri tarafından ölümlü bir peygamber olarak kabul ediliyordu. Büyük ve güçlü bir adam ama sonuçta bir insandı, bir ölümlü. Tanrı'nın oğlu değil yani. Tiabing, doğru dedi. Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğu Nikaya Konseyi'nde teklif edilmiş ve oylanmıştı. Durun biraz. İsa'nın tanrısallığının oylama sonucu ortaya çıktığını mı söylüyorsunuz? Tiabing, oy birliğiyle de denilebilir diye ilave etti. Yine de İsa'ya tanrısallık tanımak, Roma İmparatorluğu ile yeni Vatikan üssünü birleştirmekte önemli bir rol oynamıştı. Konstantin, Mesih'i resmen Tanrı'nın oğlu kabul etmekle İsa'yı insan dünyasının ötesinde var olan bir ilaha, gücüne karşı konulmaz bir varlığa dönüştürmüştü. Böylece paganların Hristiyanlığa daha fazla karşı gelmelerini engellemekle beraber, artık İsa inananlarının kendilerini sadece kutsal bir kanal vasıtasıyla bağışlanmaları sağlanmış oldu, Katolik Roma Kilisesi. Sophie kendisine bakınca Langdon başını hafifçe sallayarak duyduklarını onayladı. Tiabing her şey güçle ilgiliydi diye devam etti. İsa'nın Mesih olması kilise ile devletin işlemesi için elzemdi. Pek çok alim kilisenin İsa'yı müritlerinden çaldığını, insanlığa getirdiği mesajı kaçırdığını, anlaşılmaz bir tanrısallık perdesine sardığını ve kendi gücünü yaymak için onu kullandığını iddia eder. Bu konuda pek çok kitap yazdım. Sanırım dindar Hristiyanlar bu yüzden size her gün nefret mektupları yolluyordur. Sanırım dindar Hristiyanlar bu yüzden size her gün nefret mektupları yolluyordur. Chubbing bunu neden yapsınlar diye karşı geldi. Eğitimli Hristiyanların büyük çoğunluğu inandıkları dinin tarihini biliyorlar. İsa gerçekten büyük ve güçlü bir adamdı. Konstantin'in el altından yürüttüğü politik manevralar İsa'nın hayatının ihtişamına gölge düşürmez. Kimse İsa'nın sahtekar olduğunu söylemiyor ya da dünyayı etkisi altına alıp insanlara daha iyi hayatlar sunduğunu inkar etmiyor. Tek söylediğimiz Konstantin'in İsa'nın nüfuzundan ve öneminden faydalandığı ve böyle yaparak Hristiyanlığı bugün bildiğimiz şekline soktu. Sophie bakışlarını önünde duran sanat kitabına çevirdi. Açıp Da Vinci'nin kutsal kase resmini görmek için sabırsızlanıyordu. Chubbing daha hızlı konuşarak "Düğün burada," dedi. Konstantin Mesih'in statüsünü ölümünden yaklaşık 400 yıl sonra yükselttiği için hali hazırda onun hayatını ölümlü bir adam olarak anlatan binlerce belge bulunuyordu. Konstantin tarih kitaplarını yeniden yazmak için cesur bir hamle yapması gerektiğini biliyordu. İşte Hristiyanlık tarihinin en büyük anı o zaman olmuştu. Chubbing gözlerini Sophie'ye dikerek durdu. Konstantin, İsa'nın insani özelliklerini anlatan kutsal kitapları lanetleyen ve onu Tanrı gibi gösteren İncil'leri yücelten yeni bir İncil yazılmasını istedi. Eski İncil'ler yasaklanmıştı, toplatılıp yakıldılar. Langdon, ilginç bir şey ekleyeyim dedi, yasaklanmış İncil'leri Konstantin'in yazdırdığına tercih edenler kafir ilan ediliyordu. Kafir, heretik kelimesi tarihin bu döneminden gelir. Latince'deki hereticus kelimesi seçim anlamına geliyordu. İsa'nın asıl tarihini seçenler dünyanın ilk kafirleriydi. Chubbing, Konstantin'in ortadan kaldırmaya çalıştığı İncil'lerden bazılarının dedi günümüze kadar gelmesi tarihçiler için büyük bir şanstır. Lut Gölü yazmaları 1950'lerde Yahuda çölünde Kurman Vadisi yakınlarındaki bir mağarada saklı bulundu. Ve tabii bir de 1945'te Nag Hammadi'de bulunan Kıpti yazmaları. Bu yazmalar gerçek kase hikayesini anlatmakla kalmıyor, İsa'nın peygamberliğini insansı terimler içinde açıklıyordu. Elbette yanlış bilgilendirme geleneğini sürdüren Vatikan bu yazmaların duyulmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Neden yapmayacaklar ki? Yazmalar tarihi uyuşmazlıklarla uydurmasyonları gün ışığına çıkartarak yeni İncil'in siyasi çıkarlar güden adamlar tarafından derlenip düzenlendiğini açıkça ortaya koyuyordu. İsa Mesih'i tanrısallaştırarak onun nüfuzunu kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için kullanmışlardı. Langdon bununla birlikte diye karşı geldi, modern kilisenin bu belgeleri saklamaya çalışma çabasının yerleşmiş samimi bir İsa inancından kaynaklandığını unutmamak gerekir. Vatikan bu tezat yazmaların sahte ahitten başka bir şey olmadığına gerçekten inanan dindar adamlarla doludur. Chubbing Sophie'nin karşısındaki sandalyeye otururken kıkırdadı. Gördüğün gibi profesörümüzün kalbi Roma'ya karşı benden daha yumuşak, yine de günümüz papazlarının bu belgelerin sahte olduğuna inandıkları konusunda haklı. Bu anlaşılır bir şey. Asırlarca Konstantin İncil'inin gerçek olduğuna inandılar. Hiç kimse bir fikre, fikrin esaslarını aşılayandan daha fazla inanmaz. Langdon demek istiyor ki dedi, atalarımızın tanrılarına taparız. Chubbing demek istiyorum ki diye itiraz etti, atalarımızın bize İsa hakkında öğrettiği hemen her şey yanlış. Kutsal kase hikayelerinde olduğu gibi. Sophie bir kez daha önündeki Da Vinci alıntısına baktı. Kara cehalet bizi yanlış yola götürür. Ey biçare ölümlüler, gözünüzü açın. Kitabı eline alan Chubbing ortasını açtı. Ve son olarak sana Da Vinci'nin kutsal kase resmini göstermeden önce şuna bir bakmanı istiyorum. Her iki sayfayı kaplayan renkli bir resim açmıştı. Sanırım bu freski tanımışsındır. Şaka yapıyor öyle değil mi? Sophie tüm zamanların en ünlü freskine son akşam yemeği, Milano yakınlarındaki Santa Maria delle Grazie duvarındaki efsanevi Da Vinci resmine bakıyordu. Yıpranmış freskte işlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini açıkladığı sırada Mesih ile havarileri betimlenmişti. Bu freski biliyorum, evet. O halde belki şu küçük oyunu benimle oynarsın. Gözlerini kapatabilir misin? Sophie tereddüt ederek gözlerini kapadı. Chubbing, Mesih nerede oturuyor diye sordu. Ortada. Güzel, peki o ve havarileri hangi yiyeceği kırıp yiyorlar? Ekmek elbette. Muhteşem. Peki hangi içecek? Şarap. Şarap içmişlerdi. Harika. Ve son soru. Masada kaç şarap bardağı var? Aldatmacalı bir soru olduğunu fark eden Sophie duraksadı ve yemekten sonra Mesih şarap kadehini alarak havariyle paylaştı. Bir bardak dedi. Kadeh. İsa'nın kadehi. Kutsal kase. Mesih tek bir şarap kadehini diğerlerine geçirmişti. Komünyon törenlerinde günümüz Hristiyanlarının yaptığı gibi. Tiabing içini çekti. Gözlerini aç. Sophie gözlerini açtı. Tiabing kendinden memnun bir ifadeyle tebessüm ediyordu. Sophie başını eğip resme baktığında İsa dahil masadaki herkesin bir şarap bardağı olduğunu görünce şaşırmıştı. 13 bardak. Ayrıca bardaklar küçük, sapsız ve camdan yapılmışlardı. Resimde kadeh yoktu. Kutsal kase yoktu. Tiabing'in gözleri parladı. Hem İncil'de hem de kase efsanesinde bu an kutsal kasenin ortaya çıkış anı olarak anlatıldığı düşünüldüğünde biraz garip, sence de öyle değil mi? Herhalde Da Vinci İsa'nın kadehini çizmeyi unutmuş. Sanat alimleri bunun farkına mutlaka varmışlardır. Da Vinci'nin bu resimde çoğu alimin görmediği veya görmezden gelmeyi yeğlediği anomalilerini duysan şaşarsın. Bu fresk aslında kutsal kase gizeminin anahtarıdır. Da Vinci son akşam yemeğinde her şeyi gözler önüne sermiştir. Sophie eseri hevesle inceledi. Bu fresk bize kasenin gerçekte ne olduğunu anlatıyor mu? Tiabing ne olduğunu değil diye fısıldadı. Kim olduğunu? Kutsal kase bir nesne değildir. O aslında bir kişidir. 56. Sophie uzunca bir süre Tiabing'e baktıktan sonra Langdon'a döndü. Kutsal kase bir insan mı? Langdon başını salladı. Aslında bir kadın. Langdon, Sophie'nin yüzündeki boş ifadeden onun iyice koptuğunu anladı. İlk duyduğunda kendisi de benzer bir tepki vermişti. Kasenin ardındaki sembolik anlamı kavradıktan sonra kadın bağlantısı daha açık görülüyordu. Tiabing de aynı şekilde düşünüyordu. Robert, belki de artık simge bilimcinin açıklama yapma zamanı gelmiştir, ne dersin? Yakındaki bir masadan aldığı kağıdı Langdon'un önüne koydu. Langdon cebinden bir kalem çıkardı. Sophie, çağdaş dişi ve erkek sembollerini biliyor musun? Bilindik erkek sembolü yukarı doğru bir ok ve dişi sembolü aşağı doğru bir artı çizdi. Sophie elbette dedi. Alçak bir sesle bunlar dedi, orijinal erkek ve dişi sembolleri değiller. Pek çokları erkek sembolünün kalkan ve mızraktan, dişi sembolünün ise güzelliği yansıtan bir aynadan geldiği yanılgısına düşer. Doğrusu semboller tanrı gezegen Mars ve tanrıça gezegen Venüs için kullanılan eski astronomi sembollerinden gelir. İlk semboller çok daha basitti. Langdon kağıda bir başka ikona çizdi. Ona bu sembol erkek için çizilen orijinal ikonadır dedi. Gelişmemiş bir penis. Sophie tam isabet dedi. Tiabing sanki diye ekledi. Langdon devam etti. Bu ikona bıçak ağzı olarak bilinir ve saldırganlıkla erkekliği temsil eder. Doğrusunu istersen bu penis sembolü günümüzdeki askeri üniformalarda rütbe nişanı olarak hala kullanılıyor. Gerçekten Tiabing sırıtıyordu. Ne kadar çok penisin varsa rütben o kadar yüksektir. Erkekler erkektir. Langdon yüzünü buruşturdu. Devam edecek olursak dişi sembolü tahmin edeceğin gibi tam tersidir. Kağıda başka bir sembol çizdi. Buna kadeh denilir. Başını kaldırıp bakan Sophie şaşkın görünüyordu. Langdon onun bağlantıyı anladığını görebiliyordu. Kadeh dedi, bir kaseye ya da tasa benzer ya da daha önemlisi kadın rahmini andırır. Bu sembol dişilik, kadınlık ve doğurganlıkla ilgilidir. Langdon şimdi doğruca ona bakıyordu. Sophie, efsane bize kutsal kasenin bir kadeh olduğunu söylüyor, bir tas. Ama kasenin kadeh olarak tasvir edilmesi, kutsal kasenin asıl yapısını korumak için uydurulmuş bir alegoriydi. Yani efsanede kadeh çok daha önemli bir şeyin mecazı olarak kullanılıyor. Sophie, bir kadın dedi. Kesinlikle. Langdon gülümsüyordu. Kase aslında eski bir kadınlık sembolüdür. Kutsal kase, kutsal dişiyi ve elbette şimdi kilise tarafından tamamen yok edilmiş olan tanrıçayı temsil eder. Kadının gücü ve onun hayat verebilme yetisi bir zamanlar kutsaldı. Ama erkek egemen kilisenin yükselişine tehdit oluşturuyordu. Bu yüzden kutsal dişi şeytanlaştırıldı ve ona günahkar dendi. Havva'nın elmayı yiyerek insan ırkını çöküşe uğrattığı ilk günah kavramını yaratan tanrı değil, insandı. Bir zamanlar hayat veren kutsal kadın artık düşmanı olmuştu. Tiabing, şunu eklemeliyim ki dedi, kadının hayat vermesi kavramı ilk dinin temelini atmıştır. Çocuk doğumu mistik ve güçlü bir şeydi. Ne yazık ki Hristiyan felsefesi biyolojik gerçeği görmezden gelerek kadının yaratıcı gücünü zimmetine geçirmiş ve yaratıcıyı erkek ilan etmiştir. Başlangıçta bize Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığı anlatılır. Kadınlar erkeklerin bir yan ürünü olmuştu ve ayrıca günahkar. Başlangıç tanrıça için sonun başlangıcı olmuştu. Langdon, kase dedi, kayıp tanrıçanın sembolüdür. Hristiyanlık ortaya çıktığında eski pagan dinleri hemen yok olmadı. Kayıp kaseyi arayan şövalye efsaneleri aslında kayıp kutsal dişinin arandığını anlatan yasak hikayelerdi. Kadehi aradığını iddia eden şövalyeler, kadınlara boyun eğdiren, tanrıçaları dışlayan, inanmayanları yakan ve paganların kutsal dişiye saygı göstermesini yasaklayan bir kiliseden korunmak için şifreli bir biçimde konuşuyorlardı. Sophie başını iki yana salladı. "Affedersiniz, kutsal kasenin bir kişi olduğunu söylediğinizde ben onu gerçek bir insan sanmıştım." "Langdon öyle," dedi. Heyecanla ayağa kalkmaya çalışan Tiawin, "ama herhangi bir kadın değil," diye ağzından kaçırdı. Taşıdığı sır öylesine güçlü ki açıklandığında Hristiyanlığı temelinden sarsmakla tehdit ediyor. Sophie duygularına kapılmış gibiydi. "Peki bu kadın tarihte tanınmış biri mi?" "Oldukça." Tiawin koltuk değneklerini alarak koridora yöneldi. "Ve eğer çalışmayı başka bir yerde sürdürebilirsek dostlarım, size onun Da Vinci'nin çizdiği resmini göstermekten şeref duyarım." İki oda ötedeki mutfakta uşak Rimi Legaludek sessizce bir televizyonun önünde oturuyordu. Haber kanalı bir adamla bir kadının fotoğraflarını gösteriyordu. Rimi'nin az önce çay ikram ettiği iki kişiyi. 57. Zürih Emanet Bankası'nın dışındaki barikatta duran Teğmen Kole, Faş'ın bir arama emriyle gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyordu. Bankacıların bir şey sakladığı belli oluyordu. Langdon ile Nova'nın daha önce geldiğini ve doğru hesap numarasını bilmedikleri için geri çevrildiklerini iddia etmişlerdi. Peki o zaman neden içeri girip bakmamıza izin vermiyorlar? Sonunda Kole'nin cep telefonu çaldı. Arama Lourdes'daki komuta merkezinden yapılıyordu. Kole, "hala arama emri çıkaramadınız mı?" diye sordu. Ajan ona "bankayı unut" dedi. "Yeni bir ipucu aldık. Langdon ile Nova'nın saklandığı yeri tam olarak tespit ettik." Cole kendini arabasının kaportasına sertçe bırakarak oturdu. "Şaka yapıyorsun." "Banyo'da bir adres aldım, Versailles yakınlarında." "Yüzbaşı Faş biliyor mu?" "Henüz bilmiyor. Önemli bir telefon görüşmesi yapıyor." "Yola çıkıyorum. Müsait olduğunda beni aramasını sağla." Cole adresi alarak arabasına atladı. Bankadan uzaklaşırken Langdon'ın bulunduğu yeri DCPJ'ye kimin ihbar ettiğini sormayı unuttuğunu fark etti. Önemli de değildi. Cole şüpheciliğinin ve eski kırdığı potların bedelini ödeme şansına sahip oluyordu. Meslek hayatının en önemli tutuklamasını gerçekleştirmek üzereydi. Cole kendisine eşlik eden diğer beş arabaya telsizle bildiri yaptı. "Siren çalmayın. Langdon geldiğimizi anlamamalı." Siyah bir Audi, 40 kilometre ilerideki bir taşra yolunda kenara çekmiş ve bir tarlanın kenarında gölgeler arasında park etmişti. Silas dışarı çıkarak önünde duran muazzam yapıyı çevreleyen demir parmaklıklara göz gezdirdi. Uzaktaki şatoya giden ay ışığının vurduğu eğime baktı. Aşağı katın tüm ışıkları yanıyordu. "Bu saat için pek de alışıldık değil," diye düşünen Silas gülümsedi. Öğretmenin ona verdiği bilginin doğruluğu ortadaydı. Bu evden kilit taşını almadan çıkmayacağım diye ant içti. Piskoposu ve öğretmeni yüzüstü bırakmayacağım. Heckler Koh'undaki 13 mermilik şarjörünü kontrol ettikten sonra parmaklıkların arasından iterek çimenlik araziye düşürdü. Ardından parmaklıkları üst kısmından kavrayarak kendini yukarı çekti ve diğer tarafa atladı. Keçe kemerinin verdiği acıyı dikkate almayan Silas, silahını kavrayarak çimenli yokuştan yukarı uzun yürüyüşüne başladı. 58. Tiabing'in çalışma odası, Sophie'nin hayatında gördüğü hiçbir çalışma odasına benzemiyordu. Şövalyenin en lüks ofis odalarındakinden en az 6-7 kat daha geniş çalışma masası, fizik laboratuvarı, arşiv kütüphanesi ve kapalı bit pazarının garip bir karışımını andırıyordu. Yukarıdan sarkan 3 avizeyle aydınlatılmıştı. Uçsuz bucaksız yer karosunun üstünde kitapların, sanat eserlerinin, el sanatlarının ve elektronik cihazların, bilgisayarlar, projektörler, mikroskoplar, fotokopi makineleri ve tarayıcılar, altında kaybolan çalışma masaları vardı. Ayaklarını sürüyerek odaya girerken utangaç görünen Tiabing, "burası balo salonuydu," dedi. "Dans etmekle ilgili ufak bir sorunum var." Sophie tüm gecenin hiçbir şeyin beklediği gibi çıkmadığı bir alacakaranlık kuşağına dönüştüğünü hissediyordu. "Hepsi çalışmalarınız için mi?" Tiabing, "gerçeği öğrenmek hayatımın aşkı oldu," dedi. "Ve en sevdiğim metresim Sangreal." Kutsal kase bir kadın diye düşünen Sophie'nin aklı hiçbir anlam ifade etmeyen birbiriyle bağlantılı fikirlerin karmaşası içindeydi. "Kutsal kase olduğunu iddia ettiğiniz bu kadının sizde bir resmi olduğunu söylemiştiniz." "Evet ama bu kadının kase olduğunu ben iddia etmiyorum. Bunu İsa kendisi iddia etti." Gözleriyle duvarları tarayan Sophie, "bu tablo hangisi?" diye sordu. Tiabing unutmuş gibi yaptı. "Kutsal kase, Sangreal, kadeh." Birden dönüp arkasındaki duvarı gösterdi. Oraya son akşam yemeğinin 2,5 metre uzunluğunda bir baskısı asılmıştı. Yani Sophie'nin az önce baktığı resmin aynı. İşte orada. Sophie bir şeyleri kaçırdığına emindi. Bana az önce gösterdiğiniz resmin aynı. Tabing göz kırptı. Biliyorum ama büyütülmüş hali çok daha heyecan verici. Sen de öyle düşünmüyor musun? Sophie yardım istercesine Langdon'a döndü. Ben koptum. Langdon gülümsedi. Kasenin gerçekten son akşam yemeğinde görüldüğü ortaya çıktı. Leonardo onu göze çarpacak bir şekilde tabloya dahil etmişti. Sophie dur biraz dedi. Bana kutsal kasenin bir kadın olduğunu söylediniz. Son akşam yemeği 13 erkeğin gösterildiği bir resim. Öyle mi? Tabin kaşlarını yukarı kaldırdı. Yakından bak. Sophie tereddüt ederek resmin yanına gidip 13 figürü inceledi. Ortada İsa Mesih, solunda 6 havari ve sağında 6 havari. Hepsi de erkek diye teyit etti. Ya, dedi Tabing. Peki Hazreti İsa'nın sağ yanında onur koltuğunda oturana ne demeli? Sophie Mesih'in hemen sağındaki figürü dikkatle inceledi. Bu kişinin yüzüne ve vücuduna bakarken içinde büyük bir şaşkınlık uyandı. Omuzlarına dökülen kızıl saçları, narince kıvrılmış elleri ve göğüsleri olduğuna dair bir ipucu vardı. Bu hiç şüphesiz bir kadındı. Sophie, bu bir kadın diye çığlık attı. Tabing gülüyordu. Sürpriz, sürpriz. İnan bana bu bir hata değil. Leonardo cinsler arasındaki farkları boyamakta bir ustaydı. Sophie gözlerini İsa'nın yanındaki kadından ayıramıyordu. Son akşam yemeğinde 13 erkek olması gerekiyor. Bu kadın kim? Sophie bu klasik resmi defalarca gördüğü halde bu bariz uyuşmazlığı hiç fark etmemişti. Tabing herkesin gözünden kaçar dedi. Bu sahne hakkındaki inancımız o kadar sabittir ki zihnimiz uyuşmazlığı görmemizi engeller. Langdon buna skitoma denilir dedi. Beyin güçlü semboller karşısında bunu bazen yapar. Tabing bu kadını fark etmemiş olmanın bir sebebi de dedi. Sanat kitaplarındaki fotoğrafların çoğunun 1954 yılından önce çekilmiş olmasıdır. O zamanlar ayrıntılar hala kir katmanlarının altında saklıydı ve 18. yüzyılda resmin üzerinde beceriksiz eller tarafından restorasyon çalışmaları yapılmıştı. Ama artık fresk Da Vinci'nin asıl boyadığı kata kadar temizlendi. Fotoğrafı gösterdi. İşte. Sophie resme daha da yaklaştı. Mesih'in yanındaki dindar ifadeli, ağırbaşlı bir yüze sahip, kızıl saçlı genç bir kadındı ve ellerini nazikçe kavuşturmuştu. Kiliseyi tek başına parçalayacak olan kadın bu mu? Sophie kim bu kadın diye sordu. Tabing bu kadın hayatım diye yanıt verdi. Magdalalı Meryem. Sophie ona döndü. Fahişe mi? Tabing bu kelime kendisini şahsen yaralamış gibi kısa bir nefes aldı. Magdalene öyle biri değildi. Bu talihsiz yanlış kavram eski kilisenin başlattığı karalama kampanyasından miras kaldı. Tehlikeli sırrını yani kutsal kase rolünü örtbas etmek için kilisenin Magdalalı Meryem'i karalaması gerekiyordu. Rolünü mü? Tabing dediğim gibi diye açıklama yaptı. Eski kilisenin tüm dünyayı ölümlü İsa'nın tanrısal olduğuna inandırması gerekiyordu. Bu yüzden Mesih'in dünyevi özelliklerini anlatan tüm surelerin İncil'den çıkarılması lazımdı. Fakat özellikle bir dünyevi temanın surelerde sürekli yenilenmesi eski editörlerin canını sıkmıştı. Magdalalı Meryem durdu. Daha da önemlisi İsa Mesih'le olan evliliği. Affedersiniz anlayamadım. Sophie'nin gözleri önce Langdon'a sonra Tabing'e çevrildi. Tabing tamamen tarihi kayıtlara dayanıyor dedi. Ve Da Vinci bu gerçeğin kesinlikle farkındaydı. Son akşam yemeği özellikle izleyicisinin yüzüne İsa ile Magdalena'nın bir çift olduğunu haykırır.